Ayrım 23. Sayfa 215. Son yolculuk. Şimdi bu son yolculuğu Kazım Karabekir Paşa'nın yukarıda adı geçen kitabından takip edelim. Enver Paşa kendisinin Anadolu'ya gidemeyeceğini anlayınca Batum'dan yanında Hacı Sami ve Halil Paşa'nın yaveri Muhittin Efendi ile birlikte Buhara'ya Cemal Paşa'ya mülaki olmaya gidiyor. Cemal Paşa daha evvel hareket ettiğinden görüşemiyorlar. Hacı Sami Batum'da Enver'e bir teklifte bulunuyor. Kuvvetsiz Türkiye'ye girilmez. Türkistan'a gidelim. Orada mühim teşkilatımız var. Büyük kuvvetlerle Kafkasya'ya döneriz. Anadolu'ya da hakim oluruz. Enver Paşa eli boş durmaktan ise bu fikre kapılıyor. Buhara ve Türkistan'da Bolşeviklerin Türklere karşı mezalimini gördüğü için birçok teşvikler karşısında dahi kalarak nihayet Ruslarla mücadeleye giriyor. Bakü'de Enver Paşa ile görüşen Muhittin Bey'in o son yolculuk mevzunda anlattıklarını da dinleyelim. Muhittin Bey der ki Enver Paşa'ya, bizim gibi son muharebe 1. Cihan Harbi esnasında hükümet işlerine fazla karışmış olan insanların Ankara'nın yeni hayatında rol oynamalarının biraz müşkül olduğunu gördüm. Muharebede pek çok sefalet görmüş olan Anadolu bizim tekrar meydana çıkmamızı hoş görmüyor. Bizim zamanımızda canları yanmış olan insanlar bizi görmekten memnun olmuyorlar. Bunun için ben de hiç olmazsa bir müddet uzaklaşarak ticaret hayatına atılmaya karar verdim. Benim gibilere karşı vaziyet böyle olursa sizin gibilere karşı vaziyetin ne olacağını artık sizler takdir edersiniz. Hülasa Anadolu'yu rahat bırakmalıyız. Enver Paşa beni derhal doğru diye tasdik etti. Batum'a Sakarya Muharebesi'nde bir bozgunluk olursa yardıma koşmak için gitmiş olduğunu fakat muharebe kazanılmış olduğu için artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadığını söyledi. Türkistan'a niçin gittiği sualime karşı Kabil'den gelmekte olan Cemal Paşa'yı Taşkent'te karşılamak dolayısıyla bir seyahat yapmak istediğini bildirdi. Siyasi ve içtimai fikirlerine gelince sanki dünyada hiçbir şey olmamış, savaşan cihan kana bulanmamış, Bolşevizm inkılabı Avrupa alemi üzerinde hiçbir manevi tesir yapmamış gibi bütün fikir hareketlerine karşı kayıtsız kalmış bulunduğunu gördüm. En son mevzu Türkistan, Taşkent, Buhara idi. Ama bu konularda orijinal hiçbir fikri yoktu. Bütün hal ve tavırları durgun, düşünceli, içliydi. Görünürdeki sükunetine rağmen sinirleri yüklü bir insanın mütemadiyen zıt cereyanlar arasında kıvranan ruhu bulunduğu muhakkaktı. 12 yıldan beri kendi kendisiyle dahili ve harici muhitiyle mücadele eden bir insan tatmin edilmemiş ihtirasların pençesinde bulunuyordu. Zeki Velidi Bey anlatıyor. Enver Paşa Türkistan yolculuğuna böyle çıkmış ve bakınız sonra neler olmuştur. O yıllarda Türkistan'da bulunan Zeki Velidi Togan'ı dinleyelim. Bir gün Enver Paşa'nın bile arkadaşlarının Buhara'ya gelmiş olduğuna dair bir haber. İkinci gün ise Enver Paşa'nın kendisinden ben Buhara'dayım, hemen buraya gelmenizi rica ediyorum diye küçük bir mektup geldi. Buhara'ya 20 Aralık'ta gelmiş. Ben de hiç durmadan atıma bindim ve tek başıma Buhara'ya gittim. 23'ünde ben Buhara'dan bana bildirdikleri yere, şehrin dışında Afganistan sefarethanesine geldim. Sefir, sonradan çok yakın dostum olan kendisiyle Kabil'de ve nihayet Berlin'de çok görüştüğüm Abdurresul Han'dı. Geldiğinizi bildirerek paşaya şimdi haber gönderirim dedi. Aradan bir saat bile geçmeden paşa geldi. Yanında yaveri Muhittin Bey vardı. Enver Paşa'yı hayatımda ilk defa görüyordum. Sivil giyinmişti. Halbuki ben onu resimlerde hep askeri kıyafette görmüştüm. Koltuğa oturur oturmaz Cemal Paşa Kabil'den gelmiş. Doktor Nazım da Çarçuy Demir Yolu istasyonuna gönderip Cemal Paşa'yı karşılatmış ise de Rusların Cemal'in Buhara'daki trenden inmesine ve kendisiyle görüşmesine müsaade etmediklerini, Taşkent'te de tutmayıp hemen Moskova'ya göndermiş olduklarını söyledi ve bu hadiseye çok üzüldüğünü ilave etti. Sonra kendi meselelerini konuştuk. Rusların onları ancak kötü şekilde istismar etmek siyaseti güdecekleri hakkında Cemal Paşa'ya yazdıklarımda haklı olduğumu söyledi. Kendisinin Buhara'ya kadar gelmiş iken Türkistan için faydalı olabilecek ne gibi işler yapabileceğini ve kendisine bu hususta ne gibi tavsiyelerde bulunacağımı sordu. Ben öyle karar verdim, şöyle yapacağım diye bir iddiası yoktu. Doğrusu şaşkındı. Buhara'daki Türkiye'li subayların benimle temasta olanları siz gelince basmacılara (basmacı, basma satan değil, basan, baskın yapan kuvvetlere verilen ünvan. İltihak edeceğinizi söylediler. Bu da bir yoldur. Diğer bir yol da buradan Afganistan'a geçmeniz olacaktır. Buna Ruslar müsaade etmezler ama size bu işi yapmak kolaydır. Burdalık denen yerden hemen kolay geçebiliriz. Bu arada teşkilatımız sağlamdır dedim. Paşa basmacılara geçmesini neden muvafık görmediğimi sordu. Ben de evvela bu mücadelede Rusya'nın iç meselesi olarak başlamıştır. Bizim Bolşevik düşmanı olarak muhtelif Rus kuvvetleri ve partileriyle anlaşıp iş görmemiz, hatta icap ederse Sovyetlerle tekrar barışmak imkanlarımız var. Siz karışınca ve Cemal Paşa'nın yaptığı gibi Hindistan'ın Ahrar hareketiyle bağlanınca bu bir milletler arası mesele şeklini alır. Sovyetler bu hususta samimi olmadıklarından bu da Rusya aleyhtarı bir hareket şeklini alır. Halbuki müttefikler size ikinci bir Wilhelm nazarıyla bakıyorlar. Biz dışarıdan yardım almak imkanı bulacağımızı düşünüyorduk. Siz bu harekete katılınca bu imkanlar ortadan büsbütün kalkacaktır. Meselemiz hazırlıksız bir halde milletler arası bir şekil almış olur. Beyaz Rus zümreleri toptan bizden kaçar. Cemiyetimizi alenen basmacılar hareketine iltihak etmek icap edecek. Resmen iş başında bulunan arkadaşlarımız ya basmacılara kaçmak veyahut bizimle münasebetlerini hemen kesip fiilen Sovyet tarafını tutmak icap edecek. Sovyet cephesinde ve partide çalışmakta olan yüzlerce arkadaşımız bize bugüne kadar Rusya'nın bir iç meselesiyle uğraşıyoruz diye bakıyorlar ve bize yardım ediyorlardı. Onlar dış memleketlerle anlaşmaları macera sayıyor, teminatı olmadığı için de ona yanaşmıyorlar. Bilhassa İngilizlerin 1918 yılında Türkmenistan'a girdikleri halde yerli halkı tutmayıp beyaz Rusları tutmuş olmaları çok fena bir intiba bırakmıştı. Hele 1918 sonlarında Sibirya'ya gelen Fransız ve Amerikan kuvvetlerinin Baş Kürdistan ve Kazakistan hükümetlerine karşı tam menfi faziyet alarak bunların Başkurt ve Kazak hükümetlerine ve onların teşkil ederek dayanmakta oldukları milli ordularına karşı tam düşmanca vaziyet almış olmaları ve hatta hükümet azalarını ve subaylarımızı öldürtmek istemeleri unutulmuş değildir. Bir yol daha var. Zeki Veli Togan bu şekilde Türkistan'ın iç ahvalini olanca teferruatıyla Enver Paşa'ya anlatır ve devamla der ki Enver Paşa benim bütün konuştuklarımı dikkatle dinledi. Sonra dedi ki sizin gösterdiğiniz iki yoldan yani buradaki kıyam hareketlerinin başına geçmek veya Afganistan'a geçmekten başka bir yol daha var. O da geri Moskova'ya dönüp oradan sultanın parantez sultan diye Berlin'de bulunan hanımını kastediyordu. Yanına gitmek Türkistan işlerine karışmamak dedi. Ben de bu sizin bileceğiniz iş. Yalnız burada benim konuştuklarımın tesiriyle hareket etmeyin. Ben tamamıyla hususi fikirlerimi söyledim. Siz başkalarını da dinleyin. Bana siz paşayı geri çevirmişsiniz dememişler. Madem ki bir defa Buhara'ya kadar gelmişsiniz, bundan Türkistan İstiklal Mücadelesi için faydası dokunacak şekilde istifade etmeniz lazım. Berlin'de Talat Paşa'nın başına gelenin sizin başınıza gelmeyeceğini kim temin edebilir? Dedim. Afganistan elçisi Abdülresil Han tevazu ile bizzat çay getirip ikram ediyordu. Paşa'ya karşı hürmeti çok büyüktü. Bizim konuşmalarımıza bir kelime bile karışmadı. Bizi tamamıyla kendi başımıza bıraktı. Akşam yemeğini de orada yedik. Paşa gidince ben de o akşam orada kaldım. Akşamüstü paşanın basmacı hareketine iştirakinin mahsurlarını 14 madde halinde yazdım. Bu hususları ciddi olarak düşünmeden onun bir karar almamasını istiyordum. Sabahleyin Buhara'da evvelce oturduğumuz Hekim Beylerin evine, akşamüstü de Buhara Hariciye Vekili Haşim Şayık'ın evine gittim. Paşa yanında yaveri Muhittin ve Hacı Sami olduğu halde oraya geldi. Asgari pantolon giymişti ve ayaklarında tabanı kalın lastikli Alman çizmesi vardı. 14 maddelik yazımı okuduğunu ve mesele üzerinde düşünmekte olduğunu, Türkistan basmacılarının vaziyeti hakkında gerçek olarak ne varsa onu öğrenmek istediğini söyledi. Ben de bu hususta bildiklerimi, muhtelif basmacı gruplarının sayılarını, reisleri ve karakterleri hakkında bildiklerimi ve öğrendiklerimi söyledim. Yine Hacı Sami. Orada öğrendim ki Buhara'da nüfus sahibi olan bazı münevverler ve bilhassa Mirza Abdülkadir Semerkantlı dostu Ekabir Şah, Paşa'nın mutlaka Türkistan kıyam hareketinin başına geçmesini istemişler. Bir de Hacı Sami, Paşa'nın Afganistan'a gitmesinin ömür zayi etmek olacağını ve Amanullah'a güvenmenin de bir hata olacağını söyledi. Bu zat kendisini 1916 yılı 7 Su isyanındaki rolünü büyüterek anlatıyor ve işte ben deniz bir sade Türk olduğum halde koca Kırgızistan'ı ayağa kaldırdım. Sizin (parantez) yani Enver Paşa'nın şöhret ve itibariyle Türkistan'la ne kıyametler koparırız diyordu. Hacı Sami'nin sözlerindeki mübalağaya paşanın dikkatini çekmek istedim. Hacı Sami bundan münfail oldu. Ben paşa gittikten sonra Rus casusları takip eder diye evden çıkmayıp orada uyudum. Paşa ile her görüşmemde ancak onların bileceği bir eve paşadan evvel gelir ve o akşam orada kalırdım. Bu suretle paşa ile 4 gece konuştum. Bu akşam Haşim Şayık'la çok konuştuk. Derken geç vakit Hacı Sami bir daha geldi ve benimle ayrıca konuşacağı bir mesele olduğunu söyledi. Hacı dedi ki, paşanın sultanın (parantez Naciye Sultan'ın) yanına gitmesine katiyen razı olmayın. Onu orada (parantez Berlin'de) öldürürler. Paşanın buraya gelişi büyük bir fırsattır. Bu hareketlerden bir netice çıkar veya çıkmaz. Fakat Enver Paşa'nın bu işe karışması ile bu iş cihan şumul bir ehemmiyet kesbeder. Türkistan bu nesilde kurtulmazsa paşayı ve sizi şiar edinecek olan müstakbel bir nesil bu vatanı kurtarır. Paşa sizin sözlerinize çok ehemmiyet veriyor. Ona Almanya'ya geri gitmesi caiz olmadığını söyleyin. Üçüncü akşam konuştuğumuzda paşaya Hacı Sami'nin tesir etmekte olduğunu gördüm. Paşa bana, Zeki Bey, yoksa siz benim Türkistan'da çalışmamı istemiyor musunuz dedi. Ben de maazallah Türkistan'da sizin gibi büyük binlerce fedaiye iş var. Bu memleketi ancak fedailer kurtarır. Milletler arası vaziyet şimdi milletlerin hürriyeti istikametinde inkişaf edecek. Müstemlekeler ortadan kalkacak. Türkistan da bir gün kurtulacaktır. Fakat memleketimizin bugünkü vaziyeti bakımından söyledim. Fikir ve mütalaamı sordunuz. Ben de bildiğimi ve anladığımı fazla veya eksik olmadan arz etmek mecburiyetindeyim dedim. Dördüncü görüşmemizde paşa Afganistan'a geçmek fikrinde temayül etti. Bu hususta Ruslara müracaat edecek, onlar yardım etmezse bizim yardımımızla kendisi gidecek oldu. Ben de ona haritalar tedarik ettim. Cemiyetimizin Çarçuy ve Burdalık şubelerinden Türkmenleri getirip paşanın Burdalık, Sakarya, Kuduk, Antoy karayoluyla Afganistan'a geçmeleri için yardım etmelerini, Kerkin mıntıkasında faaliyette bulunan Türkmen basmacılarına tanıtmalarını söyledim. Çarşu'ya gidip Türkmenlerin yardımını temin işini gayet suretle yaptık. Bu da paşanın hoşuna gitti. 27 Ekim'de paşa Rus konsolosu Yurinev ile görüşmüş, Cemal Paşa'nın Afganistan'a ne zamana döneceğini sormuş. Konsolos da Cemal'e yol vermek şöyle dursun, sizin de buralarda ne gibi işlerle meşgul olduğunuzu pek iyi biliyoruz demiş. Paşa bunu doğrudan doğruya bir tehdit telakki etmiş. O, Rusların kendisini de Cemal Paşa'yı da öldüreceklerini düşünüyordu. Onun basmacılar arasında bir defa girip geri Rusya'ya dönmek ve sonra da Berlin'e gitmek gibi bir garip fikirleri vardı. Ben de bir defa basmacılar arasına girdikten sonra geri Rusya'ya dönemezsiniz. Böyle fikirlerin aklınızdan geçtiğini bile kimseye söylemezseniz iyi edersiniz dedim. Buhara'dan ayrılıp Semerkant'a gitmek üzereydim. Paşa ile yine biraz görüştüm. İşleri sürüncemede bıraktığını, Doğu Buhara'ya geçeceğini, orada basmacılarla münevverleri toplayıp bir kongre tertip edeceğini söyledi. Bana da kendi kararını Hiva'ya, Kazakistan'a, Fergana ve Türkmenlere cemiyetimiz namına bildirmemi, onların da Doğu Buhara Kongresi'ne gelmelerini temin eylememi teklif etti. Ben kongreye mümessiller gelmesini temin etmenin imkansızlığını, Afganistan'a geçmesi münasip olacağını bir daha hatırlattım. Bu itirazlardan hoşlanmadı. Ben ertesi günü de yola çıkamadım. Çünkü paşa bir daha görüşeceğini bildirmişti. Enver Paşa ağlıyordu. Mirza Muhittin Hakim Bey'in evine mahrem arkadaşlarımızdan 2-3 kişiyi çağırdık. Paşa bize belki de basmacılara geçeceğini anlattı. Mamafih daha birkaç gün var. Senin dediklerini de hala düşünüyorum. Eminim ki bütün sözlerinde samimisin. Burdalık yolundaki hazırlığı da bırakmayalım dedi. Gözlerinden yaş akıyordu. Çok samimi olarak konuştu ve fikirlerini açıkça söyledi. Afganistan'a geçerse belki Türkistan milli mücadelesine artık katılamayacağını düşünüyordu. Bu memleketin kurtuluş hareketine canını feda etmek hususundaki kararı katiydi. Kafkasya'da General Xalilov'un kendi tertibatına dahil olduğunu anlattı. Ruslarla mücadele için her ne yapmak lazımsa onu yapmanın zaruri olduğunu anlattı. Şimdi kendisini Türklerin ana vatanında hissettiğini, bura Türklerini mücadele sahasına çıkarmak istediğini söyledi. Bu zatın çok büyük bir idealist olduğunu, hatta hayatla ve vakalarla pek hesaplaşmadığını ve Türkistan'ın coğrafya ve istatistiğine dair Avrupa ve Rusya neşriyatını okumamış olduğunu o günlerde gördüm. Şüphe yok ki bu zat Türkistan'da yapacağı işlerini ancak burada, Buhara'da bulunduğu günlerde tasarlamıştı. Bunda da en çok kendisine Cemal Paşa ile görüşme imkanının verilmemiş olması ve konsolos Yürinev'in savurduğu tehditler muhakkak müessir olmuştur. Buhara'dan ayrıldığımdan 10 gün sonra Enver Paşa'dan bir şifahi haber geldi. Şarki Buhara'ya geçmeye karar verdim. Kazanırsak gazi, kazanamazsak şehit olacağız. Burdalık Türkmenleri artık bizi beklemesinler diyordu. Zeki Velidi Toga'nın anlattıklarını Enver Paşa'nın Naci Sultan'a yazdıkları ile tamamlayalım. Bu satırlar Enver'in o günkü ruhi durumunu tespit bakımından olduğu kadar olayların inkişafı yönünde de mühimdir. Diyor ki Enver Paşa mektuplarında, Cuma namazını camide kıldım. Camiden sonra halk avluda toplanmıştı. Beni huşu ile selamladılar. Kapıda arabaya bindim. Biraz ileride bir set üstünde Buhara müftüsü Damla Kıyamettin'in arkasında 3-400 ulema ile beklediğini gördüm. İndim, elini öptüm. Duasını aldım, ayrıldım. Harekete hazırız. Kararımın bir tarihi an olduğunu söyleyerek muvaffakiyet için dua ettik. Tahminen 15 kişi kadar oluyoruz. Rusların Moskova'ya daveti biraz neşemizi kaçırdı. Dün gece bir rüya gördüm. Bir dere boyunca yüksele yüksele ta kaynağa kadar gittim. Burada yeşil bir çimenlik ortasında bir saray vardı. Bunun önünde bir havuzun ortasında fışkiyeden çıkan su nehrin menbaını teşkil ediyordu. Diğer tarafı büyük bir parktı. Uyandım. Kalbim atıyordu. Sabah Rus sefareti tercümanı geldi. Cemal Paşa'dan bir telgraf getirdi. Bunda benim Moskova'ya avdetim isteniyordu. Fakat tarihi tuhaf. Telgraf Moskova'dan dün çekilmiş. Halbuki buraya geliş kaydı 2 gün evveli gösteriyor. Ruslar Buhara ve Hive'de serbest kalmak suretiyle Afgan ve Hindi İngilizlere bırakacaklar. Bütün hırsları ile Türkistan ve Kafkasya'ya sarılıyorlar. Artık ve katiyen pazar günü harekete karar verdik. Bakalım hak ne gösterecek. Seni ve yavrularımı Allah'a emanet ederek öperim. Benim için ve İslam için dua et. Dün Buhara ve Hive merkezlerine yazdım. Bu yazıların altına Ulu Turan İhtilal Orduları Kumandanı Merkezler Merkezi Reisi diye imza attım. Artık o ok yaydan çıktı. Dua et. Artık ancak tam muvaffakiyetten sonra dönerim. Allah bu büyük işte de utandırmasın. Sen bu biçare Türklük ve İslam alemi için dua et. Ve sonrası. Enver Paşa'nın Türkistan macerası böyle başlar. Taşkent'e giden Enver, orada memleket ileri gelenleriyle gençleri toplayıp teşebbüsünün sebeplerini izah eder. Taşkentliler böyle bir hareketin henüz zamanı olmadığını, evvela muhiti hazırlamanın, bunun içinde halkın yetiştirilmesinin şart olduğunu söylerler ve Enver'e bu keşmekeş içinde siz de kaybolursunuz derler. Taşkent'te netice alınamayacağını anlayan Enver, mahiyetindekilerle beraber av bahanesiyle oradan uzaklaşır. Türkistan Buhara hududuna varır. O yıllarda Buhara'da 3 kuvvetli cereyan vardır. Bunlardan biri Bolşevik gençlerdir. İkincisi müstakil Buhara uğruna çalışanlardır. Ve son grup da muhafazakarlardır. Bu son grup mücadeleyi bırakıp Afganistan'a iltica eden firari emirden yanadırlar. Bu muhafazakarlar Enver Paşa'ya iltimat etmezler. Sen de teceddüt perversin derler. Ve günün birinde firari emirin muhtemet adamı Laka İbrahim Enver Paşa'yı tevkif ediverir. Yalnız tevkif etmekle kalmaz, Enver'le adamlarını soyar da, paralarını silahlarını toplar. Hatta bir ara Enver'i öldürmeye dahi teşebbüs eder ama muvaffak olamaz. Enver Paşa ıstıraplı günler geçirir ve bir ara Naci Sultan'a yazdığı mektupta çıldırmak işten bile değil, neredeyse her şeyden vazgeçip döneceğim diye yazar. Bilahare firari emirin emriyle Laka İbrahim'in elinden kurtulup yine mücadeleye devam eder ve günün birinde bir kurban bayramı gününde bu mücadele biter. Enver Paşa 1922 yılı Kurban Bayramı'nda Balcevan köyü yakınlarında karargah kurmuştur. Balcavan köyü sahibi ve kabile reisi Devlentmen Bey'dir. Bu zat Enver Paşa'ya derin hürmet ve muhabbet hisleriyle bağlıdır. Enver Paşa bu zatın davetine icabetle Kurban Bayramı'nın ilk gününü Balcavan'da geçirir. Bayram namazı köyün küçük camiinde kılınır. Sonra Devletmen Bey'in konağına gidilir. Kurbanlar kesilir. Bayramlaşılır. Yemekler yenir ve o günün akşamında Enver Paşa yine karargahına döner. Bayramın ikinci günü Enver Paşa karargahtaki askerlerle bayramlaşır ve işte ne olursa o bayramlaşma anında olur. Emniyet karakollarındaki nöbetçilerin "Baskın var!" feryadı üzerine Enver Paşa hemen silahını kaptığı gibi atına atlar. Sert emirler verir. Bütün maiyeti hazırlanır. Enver Paşa'nın belinde bir Afgan kılıcı, elinde ise revolveri vardır. Etrafındaki 25 kadar atlı ile birlikte Çegan Tepesi'ne doğru hareket eder. Eder ama Ruslar hakim noktaları hep tutmuşlardır. Makinalı tüfek ateşiyle her taraf taranmaktadır. Ancak Enver Paşa elindeki kılıcıyla bu ateş üzerine atını sürer. Müthiş bir pervasızlıkla ilerler. Etrafındakiler de onu takip ederler. Ruslar bu mukabil hareketle şaşırırlar. Akıl alacak iş değildir bu. Makineli tüfek ateşi üzerine kılıçla yürüyenlerin o müthiş haliyle şaşkına dönen Ruslar bir anda ateşi keserler. Bu arada silahını atıp teslim olanlar da görünür. Sonra yine başlar ateş ve işte bu sürekli ateş esnasında Enver Paşa beş kurşunla yaralanıp şahlanan atının üzerinde Çegan Tepesi'ne düşer. Maiyetinden bazıları da Enver Paşa'nın akıbetine uğrar. Bu arada savaş sahasına Devletmen Bey koşar. "Hey Türk'ün karabahtı, bu işe de mi erdin yetiştin? Bari onun intikamını alayım." diye Rüstar'ın üzerine yürür ve o da cansız yere serilir.